Ayrım 38, sayfa 521. Hipnozcu Lars Kepler. Simone kimseye bakmadan kalktı ve ağır adımlarla odadan çıktı. Yuna'ya bakıp hoşça kal der gibi aceleyle başını sallayan Erik Simone'nin peşinden gitti. Bekle dedi Simone'ye. Simone durup ona döndü. Bir dakika, ben yalnızca... Sustu. Simone'nin çıplak, kırılgan yüzüne, solgun çillerine, geniş ağzına ve açık yeşil gözlerine baktı. Tek kelime etmeden bitkin ve üzgün birbirlerine sarıldılar. Hepsi geçecek dedi Erik, hepsi geçecek. Kızıl sarı kıvırcık saçlarını öptü. Artık hiçbir şey bilmiyorum diye fısıldadı Simone. Dinlenebileceğin bir odaları var mı diye sorabilirim. Simone usulca geri çekildi, başını iki yana salladı. Gidip cep telefonunu arayacağım dedi ciddiyetle. Schulman bana seslendiğinde kimin aradığına bakmam gerek. Yuna ceketi omzunda sorgu odasından çıktı. Simone'nin telefonu burada mı diye sordu Erik. Yuna koridorun sonundaki asansörlere doğru yürüyen Anya Larsson'u işaret etti. Anya'ya sorun dedi. Erik tam Anya'nın peşinden gidecekken Yuna bir el işaretiyle onu durdurdu. Cep telefonunu çıkartıp kısa bir numara tuşladı. Anya durdu, telefonuna baktı. ''Birkaç kağıda ihtiyacımız var elmasım'' dedi Yuna alaycı bir sesle. Anya somurtkan bir ifadeyle arkasını dönüp yanına gelmelerini bekledi. Anya'ya doğru yürürlerken Yuna onun duyabileceği bir sesle ''Anya burada işe başladığında gerçek bir atletti'' dedi. ''İyi bir yüzücü, kelebek, olimpiyatlarda 8. ''Ne kağıdı istiyorsun?'' diye onun sözünü kesti Anya. ''Tuvalet kağıdı mı?'' ''Ama şimdi şu surat, çok saçma diyorsun, yalnızca seni övüyorum.'' ''Ne demezsin?'' diye gülümsedi Anya. ''Laboratuvara gönderilen eşyaların tutanağı var mı sende?'' ''Liste henüz tamamlanmadı, aşağı inip bak.'' Birlikte asansöre bindiler ve asansör gıcırtıyla aşağıya inmeye başladı. İkinci katta inen Anya, asansörün kapısı kapanırken onlara el salladı. Zemin kattaki danışma bürosunda uzun ince bir adam oturuyordu. Erik bir akrabasına benzetti adamı. Aceleyle bol kapılı duvarlarında tablo ve plastik cam kutuların içinde yangın tüpleri asılı bir koridordan geçtiler. Laboratuvar bölümü çok aydınlıktı. Çalışanların çoğu beyaz önlükler giymişti. Yuna kendini Erikson diye tanıtan ayrı şişman bir adamla tokalaştı. Adam onları bir odaya götürdü. Odada üzerine bir yığın eşya sıralanmış çelik bir masa vardı. Erik eşyaları hemen tanıdı. Havlu, holdeki küçük kilim, birkaç ayakkabı, üzerinde siyah lekeler olan iki mutfak bıçağı ayrı ayrı metal kutuya konulmuştu. Simone'nin cep telefonu plastik bir torbanın içindeydi. Yuna telefonu işaret etti. ''Şuna bir bakmak istiyoruz.'' dedi. ''Tabii işiniz bittiyse.'' Şişman adam eşyaların yanında duran listeyi aldı, şöyle bir göz gezdirirken sanırım dedi duraklayarak evet, en azından başka işimiz kalmamış. Yuna telefonu plastik torbadan çıkartıp bir kağıt mendille sildi ve Simone'ye uzattı. Simone gelen aramalar listesine girdi, dikkatle inceledi, bir şeyler geveledi, sonra elini ağzına götürerek çığlığını bastırmaya çalıştı. ''Benjamin'' diye kekeledi. ''Son araba ondan.'' Hepsi telefonun ekranına eğildi. Cep telefonunun şarjı bitmeden önce Benjamin'in adı birkaç defa yanıp söndü. ''Schulman Benjamin'le konuştu mu?'' dedi Erik. ''Bilmiyorum'' dedi Simone cılız bir sesle. ''Ama telefona cevap vermiş, öyle değil mi? Sadece merak ediyorum.'' ''Ben duştaydım, sanırım cevap verdi.'' ''Ama cevap verildiği ya da verilmediği anlaşılıyordur herhalde.'' ''Cevap verilmişti.'' diye sözünü kesti Simone. ''Ama Sim, Yosef'e kapıyı açmadan önce onunla konuşma fırsatı buldu mu bilmiyorum.'' ''Öfkelenmeye gerek yok.'' dedi Erik kendine hakim olmaya çalışarak. ''Benjamin bir şey demiş mi öğrenmek açısından soruyorum.'' Simone Yuna'ya döndü. ''Artık bütün cep telefonu konuşmalarının kaydı tutulmuyor mu?'' diye sordu. ''Evet ama bu kaydı çıkartmaları haftalar alabilir.'' ''Ama?'' Erik Simone'nin kolunu tuttu. ''Schulman'la konuşmak zorundayız.'' İmkansız, o komada dedi Simone sinirli bir ifadeyle. Sana onun komada olduğunu söylemiştim. Benim de gel dedi Eric Simone'ye. Birlikte odadan çıktılar. 47. Bölüm 19 Aralık Cumartesi öğleden sonra. Eric'in yanında oturan Simone arada bir göz ucuyla Eric'e bakarak dışarıyı seyrediyordu. Ortasında kirli kahverengi bir çizgi oluşan yol altlarından akıp gidiyordu. Düzenli sıralanmış sokak lambalarının ışıklarına girip çıkıyorlardı. Simone arabanın arkasındaki ve ayaklarının etrafındaki çer çöp hakkında hiç yorum yapmamıştı. Boş su şişeleri, meyve suyu kutuları, pizza kutuları, gazeteler, kağıt bardaklar, mısır gevreği paketleri, şeker ambalajları. Eric Simşulman'ın komada yattığı Darderit Hastanesi'ne doğru sürüyordu arabayı. Ama oraya vardığında ne yapacağını bilemiyordu. Simone'ye kısa bir bakış attı. Zayıflamış, ağzının kenarları aşağı sarkmıştı. Mutsuz ve endişeli bir hali vardı. Buna karşılık Eric kendini fazlasıyla dikkatli buluyordu. Son günlerde yaşanan hadiseler kafasında bir açıklığa kavuşmuştu. Kendisi ve ailesinin etrafında gelişen bütün bu hadiseleri anladığını düşünüyordu. Bunları Simone ile paylaşmak arzusuna kapıldı. Benjamin'i kaçıranın Yosef olamayacağını anladığımızda Yuna, belleğimi bir kez daha yoklamamı istemişti dedi ve dinlediğinden emin olmak için göz ucuyla Simone'ye baktı. Ben de geçmiş günlere dönerek kim benden intikam almak ister diye araştırdım. Bir şey buldun mu bari diye sordu Simone. Simone başını Eric'e çevirerek dinlemeye hazır olduğunu gösterdi. Hipnoz grubu geldi aklıma. 10 yıl önce bıraktım. Aklımdan çıkıp gitmişlerdi. Benim için sona ermiş bir hikayeydi. Ama onları hatırlamaya çalışırken aslında hiç yok olmadıklarını gördüm. Sanki bir kenara çekilip beklemişlerdi. Simone başını salladı. Eric hipnoz grubu ile ilgili teorilerini, kişiler arasında yaşanan gerginlikleri, kendisinin aralarındaki dengeyi nasıl korumaya çalıştığını ve güven duygusunun nasıl yok olduğunu anlattı. Baktım başarılı olamıyorum, bir daha kimseyi hipnotize etmeyeceğime yemin ettim. Ama sonra yeminden döndüm. Yuna beni Evelyn Ek'in hayatını kurtarmanın tek yolunun bu olduğuna ikna etmişti. Sence bütün bunlar Yosef'i hipnotize ettiğin için mi başımıza geldi? Bilemiyorum. Eric bir süre sustuktan sonra uyuyan bir nefreti harekete geçirmiş olabileceğini söyledi. Bir daha hipnotizma yapmayacağına yemin etmesiyle dizginlenen bir nefreti. Eva Blau'yu hatırlıyor musun diye devam etti Eric. Psikolojik durumu çok dengesizdi. Biliyorsun ya, bana tehditler savurup duruyor, hayatımı mahvedeceğini söylüyordu. Bunu neden yaptığını hiç anlayamadım dedi Simone sessizce. Korktuğu biri vardı. Önce paranoya diye düşünüyordum. Ama şimdi Lydia'nın onu tehdit ettiğinden neredeyse eminim. Paranoyak insanlar da tacize uğrayabilirler dedi Simone. Eric mavi binaları geniş bir alana yayılmış olan Dunderit Hastanesi yönüne döndü. Belki Eva'nın yüzünü de Lydia kesmiştir diye mırıldandı. Eva'nın yüzü mü kesilmişti dedi Simone ürpererek. Bunu kendi yapmıştır diye düşünmüştüm. Bu tür şeyler olur dedi Eric. Ona çok acı veren bir şeyden yerine başka bir acıyı koyarak kurtulmak için burnunun ucunu kestiğini... Dur bir dakika diye huzursuz bir ifadeyle araya girdi Simone. Burnu mu kesilmişti? Burnunun ucu. Eric, babamla bulduğumuz çocuğun da burnunun ucu kesilmişti. Babam sana anlattı mı? Benjamin'i taciz ettiği için biri çocuğu tehdit edip korkutmuş. Lydia. Benjamin'i kaçıran o mu? Evet. Peki ama ne istiyor? Eric ciddi bir ifadeyle Simone'ye baktı. Aslında bunu kısmen biliyorsun dedi Eric. Lydia hipnoz altındayken oğlu Casper'ı bodrumda bir kafese kapattığını ve kokuşmuş yiyecekler yemeye zorladığını itiraf etmişti. Casper mı? Kenneth Aydın'ın bahsettiği kadın Benjamin'e Casper diyormuş dediğinde işin içinde Lydia'nın olduğunu hemen anladım. Sizin yanınızdan ayrılır ayrılmaz kadının Rotebro'daki evine gittim. Balkon kapısını kırıp içeri girdim ama ev terk edilmişti. Erik park yerindeki arabaların arasından hızla geçerek boş bir yer aradı ama her yer doluydu. Bunun üzerine park yerinden çıkıp hastanenin ana kapısına yöneldi. Bodrum katında yangın çıkmış ve görünüşe göre kendiliğinden sönmüş diye devam etti. Sanırım bu yangın kasıtlı çıkartılmış. Büyük bir kafesten geriye kalanlara rastladın.
Ama hani kafes yoktu dedi Simone. Onun hiç çocuğu olmadığı ispat edildi.
Yuna yanında eğitimli bir köpek getirmişti. O köpek bahçede 10 yıl önce gömülmüş bir çocuk cesedi buldu.
Aman tanrım diye fısıldadı Simone.
Evet.
Yani o zaman?
Sanırım ne haltlar karıştırdı, açığa çıkınca çocuğu öldürdü dedi Eric.
Yani sen haklıydın.
Öyle gibi.
Benjamin'i de mi öldürmek istiyor?
Bilemiyorum. Muhtemelen bütün bunlar için beni suçluyordur. Eğer onu hipnotize etmeseydim, çocuğa yaptığı eziyet açığa çıkmayacak, o da çocuğu öldürmeyecekti.
Eric sustu.
Benjamin'in onu aradığında söyledikleri aklına geldi. Korkusunu nasıl saklamaya çalıştığını, nasıl perili evden bahsettiğini hatırladı. Bahsettiği ev Lydia'nın evi olmalıydı. Lydia o evde doğup büyümüş, büyük ihtimal o evde eziyet görmüş ve kendi çocuğuna da o evde eziyet etmişti.
Eric hastanenin ana giriş kapısında arabadan indi, ne arabanın kapısını kilitledi ne de park bileti aldı.
İçi kar dolu fıskiyeli bir havuzun üzerinde sabahlıklarıyla titreyerek sigara içen birkaç hastanın yanından geçip koşarak hastaneye girdiler. Asansöre binip Sim Schulman'ın yattığı kata çıktılar. Odada ağır bir çiçek kokusu vardı. Pencerenin kenarında buket dolu vazolar sıralanmıştı. Masanın üzerine Schulman'ın arkadaş ve meslektaşlarından gelen kart ve mektuplar yığılmıştı.
Eric yataktaki adama çökmüş yanaklarına, burnuna, göz kapaklarına baktı. Karnının hareketi solunum cihazının ritmiyle uyum içindeydi. Kalıcı, bitkisel hayattaydı. Onu hayatta tutan tek şey bağlı olduğu aletti. O aletsiz yaşaması imkansızdı.
Solunum cihazından boğazının yan tarafı delinerek soluk borusuna uzatılan ince bir boruyla nefes alıyor, midesine giden başka bir boruyla besleniyordu.
Simone, uyandığında onunla konuşmadı ve...
O hiç uyanmayacak dedi Simone, Eric'in sözünü öfkeyle keserek. Komada Eric, aşırı kan kaybından dolayı beyni hasar görmüş ve bir daha asla kendine gelmeyecek, bir daha asla konuşamayacak.
Yanaklarından aşağı süzülen yaşları sildi.
Benjamin'in ne dediğini öğrenmek zorundayız.
Yeter artık diye bağıran Simone hıçkırarak ağlamaya başladı.
Bir hemşire kapıdan içeri baktı, bedeni sarsılarak ağlayan Simone'yi ve ona sarılmış Eric'i görünce kendi hallerine bıraktı.
Ona bir zolpidem iğnesi yapacağım diye fısıldadı Eric. İnsanları komadan çıkartabilen çok güçlü bir uyku ilacı.
Eric Simone'nin başını nasıl iki yana salladığını hissedebiliyordu.
Sen ne diyorsun dedi Simone.
Yalnızca çok kısa bir süre etki ediyor.
Sana inanmıyorum dedi Simone kuşku dolu bir sesle.
Uyku ilacı beyinde komaya neden olan süreçleri yavaşlatır.
Uyanacak öyle mi? Sen ciddi misin?
O bir daha asla iyileşmeyecek Sixon. Beyni ağır hasar görmüş ama bu uyku ilacı onu birkaç saniyeliğine uyandırabilir.
Ben ne yapacağım peki?
Bu ilacın verildiği hastalar bazen birkaç söz söyleyebilir, bazen de yalnızca bakabilirler.
Bunu yapmak yasak değil mi?
İzin almak gibi bir niyetim yok, yapacağım işte. Ama uyandığında onunla sen konuşmak zorundasın.
Acele et o zaman dedi Simone.
Eric aceleyle ihtiyaç duyduğu malzemeleri almaya gitti. Simone yatağının başına dikilip elini tutarak Schulman'a bakmaya başladı. Schulman'ın yüzüne bir sükunet çökmüştü. O güçlü, sert yüz ifadesinin yerini ferah bir ifade almıştı. Dudaklarındaki o alaycı, şehvet dolu ifade yoktu artık. Kara kaşlarının ortasındaki ona ciddiyet kazandıran derin çizgi de kaybolmuştu.
Schulman'ın alnını hafifçe okşadı Simone. Onun resimlerini sergilemeye devam edecekti. İyi sanatçılar asla ölmezdi. Eric döndü, tek kelime etmeden yatağın yanına gitti, kapıyı arkasını döndü, alışkın hareketlerle Schulman'ın üzerindeki hastane önlüğünün kolunu sıvadı. ''Hazır mısın?'' diye sordu Simone'ye. ''Evet'' dedi Simone, ''hazırım.'' Eric şırıngayı çıkarıp damar içi sondasına taktı ve sarımsı sıvıyı yavaşça enjekte etti. Yağlı sarı sıvı önce damlalığın içindeki berrak sıvıya, oradan da Schulman'ın kolundaki iğneye giden hortumdan geçerek kanına karıştı. Eric şırıngayı cebine koydu. Ceketinin düğmelerini çözdü. Schulman'ın göğsündeki elektrotları alıp kendi göğsüne ve parmağındaki mandalı da kendi parmağına takıp dikkatle yüzünü incelemeye koyuldu. Hiçbir kıpırtı yoktu. Schulman'ın karnı solunum cihazının yardımıyla düzenli ve mekanik olarak inip kalkmaya devam ediyordu. Eric'in ağzı kurumuş, içi üşümeye başlamıştı. ''Artık gidelim mi?'' dedi Simone bir süre sonra. ''Bekledi ya,'' fısıldadı Eric. Eric'in kol saatinin tiktakları duyuluyordu. Pencere kenarındaki çiçeklerden birinin yaprağı düştü. Camlara birkaç yağmur damlası vurdu. Uzak odalardan birinden bir kadının kahkaha sesleri geldi. Schulman'ın bedeninden sanki hafif aralık bir pencereden rüzgar sızarmış gibi tuhaf bir tıslama sesi duyuldu. Simone koltuk altlarından terler boşaldığını hissetti. Klostrofobiye kapılmış gibiydi. Hemen odadan çıkmak istiyor ama gözlerini Schulman'ın boğazından ayıramıyordu. Belki hayal görüyordu ama sanki Schulman'ın şah damarı daha hızlı atmaya başlamıştı. Eric derin bir nefes aldı. Schulman'ın üstüne doğru eğildi. Gergin bir hali vardı. Alt dudağını ısırıp saatine baktı. Solunum cihazı aynı ritimde tıslayıp duruyordu. Odanın kapısının önünden biri geçti, bir sedyenin tekerlek gıcırtıları duyuldu. Sonra oda eski sessizliğine döndü. Tek ses kaynağı ritmik bir şekilde çalışan solunum cihazıydı. Birden zayıf bir tırmalama sesi duyuldu. Simone sesin nereden geldiğini anlamaya çalışırken Eric birkaç adım yana çekildi, ses hala duyuluyordu. Simone sesin Schulman'dan geldiğini anladı. Yatağa doğru yaklaştığında Schulman'ın işaret parmağının gergin çarşafa sürtündüğünü gördü. Nabzı da hızlanmıştı. Tam bunu söylemek için Eric'e dönecekti ki Schulman gözlerini açtı. Tuhaf bir ifadeyle Simone'ye bakıyordu. Dudakları sanki korkuyormuş gibi açıldı. Dilini yavaşça hareket ettirirken çenesinden aşağı salya aktı. ''Benimsin, benim'' dedi Simone, Schulman'ın elini ellerinin arasına alarak. ''Sormam gereken çok önemli şeyler var.'' Schulman'ın parmakları titredi, Simone'ye bakan gözleri birden geriye kaydı, dudakları gerildi ve şakakları atmaya başladı. ''Benjamin aradığında cep telefonuma sen bakmıştın, hatırlıyor musun?'' Schulman'ın elektrotlarını kendi göğsüne takan Eric, monitörden kalp atışlarının hızlandığını gördü. Schulman'ın ayakları titremeye başlamıştı. ''Sim, beni duyabiliyor musun?'' dedi Simone. ''Benim, Simone, beni duyuyor musun, Sim?'' Schulman'ın göz bebekleri yerine gelir gibi olduysa da tekrar yanlara kaydı. Koridorda telaşlı ayak sesleri duyuldu. Bir kadın bağırarak bir şey söyledi. ''Cep telefonuma sen bakmıştın?'' diye tekrarladı Simone. Schulman belli belirsiz başını salladı. ''Arayan oğlumdu,'' diye devam etti Simone. ''Arayan Benjamin'di.'' Schulman'ın ayakları yeniden titremeye başladı, göz bebekleri geriye kaydı. ''Benjamin ne dedi Sim?'' Schulman yutkundu, çenesi hafifçe kıpırdadı, göz kapakları kapandı. ''Sim, Benjamin ne dedi?'' Schulman başını iki yana salladı. ''Bir şey dedi mi?'' ''Hayır,'' diye ırladı Schulman. ''Evet Sim, Benjamin değil,'' dedi Schulman, zor duyulur bir sesle. ''Bir şey demedi mi?'' ''O değil,'' dedi Schulman daha anlaşılır ve korku dolu bir sesle. ''Ne? Ussi?'' ''Anlamadım,'' dedi Simone. ''Yussi aradı.'' Schulman'ın dudakları titredi. Simone şaşkın gözlerle Eric'e baktı. ''Nereden?'' dedi Eric. ''Yussi neredeymiş, onu sor.'' ''Nereden arıyormuş?'' diye sordu Simone. ''Yussi nereden aradığını söyledi mi?'' ''Evden,'' dedi Schulman. ''Benjamin de orada mıymış?'' Schulman'ın kafası yana devrildi, ağzı gevşedi ve çenesi düştü. Simone endişeli gözlerle Eric'e baktı, ne yapacağını bilemiyordu. ''Lydia da orada mıydı?'' diye sordu Eric. Schulman gözlerini açtı ama göz bebekleri hemen kaydı. Lydia orada mıydı diye Erich'in sorusunu tekrarladı Simone. Schulman başını salladı. Yussi Benjamin'le ilgili bir şey söy. Schulman inleyince Simone sustu. Usulca yanağını okşadı Schulman'ın ve Schulman birden onun gözlerinin içine baktı. Ne oldu dedi berrak bir sesle. Sonra tekrar komaya girdi. 38. ayrımın sonu. Sayfa 534.